Curry, way downtown, bang, bang! Oh, what a shot from Curry!
You don't like that? You don't like NBA basketball?
Herkese merhabalar. Gece sahasıyla karşınızdayız. Kaan'la beraberiz. Kaan, nasılsın abi?
İyiyiz vallahi, heyecanlıyız. Sonunda bir sıcak gelişmeler oldu. Son bir iki hafta böyle küçük şeyler oluyordu, haberler oluyordu. Şimdi büyük beklediğimiz haber geldi.
Evet,
bugün beklemediğimiz haber geldi ya da.
Aslında beklemediğimiz. Ben yani Mitchell takasını ben bu hafta, önümüzdeki hafta New York için duyururlar diye düşünüyordum. Bütün çıkan haberler New York Knicks olacağı yönündeydi. Cleveland'la ilgili açıkçası ben hiçbir şey duymamıştım. Açıkçası çok şaşırtıcı oldu. İlk böyle şey düştüğünde Twitter'da Woj'dan tweet'i gördüğümde bu fake Woj hesaplarından sandım. Ciddiye almadım. Sonra bir baktım, bizim bildiğimiz Woj. Çok şaşırtıcıydı. Zaten bütün detaylarına gireceğiz. Aslında bugün program yapma fikrimiz yoktu açıkçası. Çünkü zaten 200. bölümümüz aslında. 200. bölüme özel bir bölüm çekecektik. Trivia yapacaktık. Bir de Eurobasket programları çekiyor Korkut'la Emre. Öyle biraz daha hafif bir gündem bekliyorduk. Bu haberle aslında bizim için de güzel bir bahane oldu program çekmek, seni görmek. Hatırlatmaları yapalım. Yani bilmiyorum, bu saat çok biraz absürt bir saat Türkiye'deki izleyiciler için. O yüzden ne kadar kalabalık oluruz, ne kadar talep olur. Hani eğer kalabalık olursak soru da alırız. Mümkün olduğunca sizle zaman geçiririz katılım olduğu sürece. Hatırlatmalarımızı yapalım. Bizi takip ederseniz @pickandpod'dan Twitter'dan seviniriz. Aynı şekilde YouTube'da abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Yayını da izlerken beğenirseniz seviniriz. Teşekkürler. Mehmet Küçük de güzel yazmış. 18 kişi var dedi. Gerek yok hatırlatmaya diye. Doğru. Zaten bu saatte bizi yayına katıldıysanız zaten yakından takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama zaten izlemeyen arkadaşlar da yarın sabah izlerler. Başlayalım abi o zaman. Önce bir takasın özetini ben geçeyim. Oradan sen al. Tahmin edildiği gibi Utah Gobert'i verdikten sonra Donovan Mitchell'ı da takas etti. Ve yine Gobert takasında olduğu gibi daha çok pik ağırlıklı ama genç oyuncu da aldı. Bir takasa imza attı. Donovan Mitchell'ı Cleveland'a gönderirken Cleveland'dan Lauri Markkanen, bu seneki çaylı Okay Agbaji, bu sene birinci turdan seçmişti. Ve Colin Sexton'ı aldı. Colin Sexton'la da işte sign and trade oldu. Colin Sexton 4 yıl 72 milyon dolarlık bir sözleşme imza aldı. Utah'a gönderildi. Bunun yanında 3 tane korumasız birinci tur hakkı. 2025, 2027 ve 2029. Bunlar gerçekten çok önemli birinci tur pikleri, korumasız olması sebebiyle. 2026 ve 2028'de de swap hakkı. Yani eğer Utah'ın draft hakkı Cleveland'dan daha kötü olduğu takdirde Cleveland'ın da değiştirme hakkı var Utah'ın o seneler için. Yani önümüzdeki 7 sene boyunca hani Cleveland'ın draft picklerine Utah sahip olmuş oldu. Gobert takasıyla birleştirildiğinde de şimdi Utah'ın elinde 13 tane korumasız veya çok hafif korumalı birinci tur hakkı var 2029 yılına kadar. Bunun üzerine Gobert takasından aldıkları genç parçalar, işte Walker Kessler var. O da bu senenin birinci tur pikiydi. Okay Agbaji de bu senenin birinci tur piki. Böyle toplamda 11-12 tane sırf iki oyuncudan birinci tur pik dönüşü almış oldu. Yani yeniden yapılanmaları için muhteşem bir başlangıç diyebiliriz Danny Ainge'den. Senin ilk duyduğunda tepkin ne oldu? İstersen oradan başlayalım. Oradan devam edelim.
Ya evet, senin de dediğin gibi ben de çok şaşırdım ilk duyduğumda. Ben hani sürpriz olursa belki Raptors'a falan gidebilir diye düşünüyordum Donovan Mitchell. Yani zaten Cavs kadar büyük sürpriz olmazdı çünkü adı geçiyordu ama New York Knicks o kadar olacak gibi konuşuluyordu ki hani bir de arka hikayesi de var bunun, son iki senedir. Yani Donovan Mitchell'ın New York bağlantıları var. Orada onu temsil eden kendi ekibinin New York Knicks'e bağlantıları var. Yani bir sürü onun bir hikayesi var. O yüzden ben de çok şaşırdım Cleveland takasını duyunca. İlk reaksiyon olarak hani biraz düşünme şansımız oldu yani son bir saattir falan konuşuyoruz da WhatsApp'ta orada burada. Bence iki taraf için de gayet iyi bir takas. Hatta üç taraf için, Knicks için de gayet iyi bir takas. Oraya sonra geliriz yani, şu anda Knicks'e tabii geçmeye gerek yok. Yani takaslara şöyle bakmak lazım. Bir, değer alışverişine durumda. İki, takımların genel gidişatına nasıl katkı yapıyor? Yani değer açısından bu takasa bakarsak, zaten son yılların All-Star, All-NBA, Superstar takaslarına baktığımız zaman, ki Donovan Mitchell oranın onların arasında bir seviyede. Yani benim gözümde hani ligin en iyi 15-20 oyuncusu arasında, tam böyle bir top 10 Superstar seviyesinde değil ama standart bir All-Star'ına daha iyi bir oyuncu bence. O takaslara baktığımız zaman zaten hani standart takas paketi 2-3 tane ilk tur korumalı, az korumalı bir iki tane swap, bir iki tane de genç oyuncu paketini. Bu tarz paketleri aşağı yukarı bir sürü oyuncu da görüyoruz. Yani mesela Rudy Gobert gibi Mitchell'a göre daha yaşlı, daha kötü bir kontrat olan bir oyuncu, benzer bir, hatta biraz daha fazla değer alınan bir takas da gönderildi. İşte James Harden takasını düşünebiliriz. Daha geriye gidersek ne bileyim Jrue Holiday takasını, Anthony Davis takaslarını düşünebiliriz. Bunlar aşağı yukarı benzer takaslar oluyor. Burada bir faktör daha Mitchell'ın değerini arttıran, hani insanların gözüne paket çok fazla geliyorsa Mitchell'ın değerini bu takasta bir tane arttıran faktör de hala uzunca bir kontratına sahip olması. Çünkü oyuncular takas olduğu zaman oyuncu seviyesinin üzerine, oyuncu üzerine ne kadar çok takım kontrolüne sahipsiniz aldığınızda, o da çok önemli bir işin business, yani işin takım yönetimi tarafında çok önemli faktör de orada. Cleveland açısından gayet iyi bir kontrat var Donovan Mitchell'ın. 2024-25'e kadar gidiyor, sonra da oyuncu opsiyonu var. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden evet. Hani...
Ve en önemlisi, pardon bölüyorum, uzunluğundan ziyade daha erken imzaladığı için 32-34 milyon dolar civarı yıllık kontratı. O yüzden çok, yani şu anki All-Star seviye kontratlar düşünüldüğünde makul de bir kontrat.
Aynen öyle.
Öyle bir avantajı da var. Yani ana çekirdeğini düşündüğünde Cleveland'ın şu an Garland, Mitchell, Mobley, Allen. Mobley zaten çaylak kontratı, 8 milyon dolar civarı. Allen'la 20'ye imzalamışlardı. Mitchell 32. O 4 sizin ana çekirdeğinizin toplam size maaş yükü 92-93 milyon dolara falan geliyor. Bu çok iyi. Çünkü yine sizin bayağı olumlu eklemeler yapabileceğiniz fırsatlarınız olacak demek. Çünkü Markkanen'den çıktınız. Kevin Love'ın sözleşmesi bitiyor. Levert'ün ki bitiyor. Yine maaş boşluğundan bir tane daha gayet iyi bir oyuncu çekebilirsiniz anlamına geliyor bu isterseniz.
Aynen öyle. Ki yani zaten geleceğiz. Hala eksikleri çok net olan bir takım kulübü. Yani iyi yaptıkları şeyler çok net. Tahmin edebiliriz. Eksikleri de çok net konuşacağız. O açıdan o maaş boşluğunu değerlendirebilmeleri de çok önemli olacak. Şeye gelecek olursak, geri dönecek olursak, hani genel aset değeri dediğim gibi, yani dediğimiz konuştuğumuz faktörden gayet dengeli bence. Şeyi de unutmayalım. Donovan Mitchell hala, zaten bu takasın belki de en önemli tarafı, 25 yaşında şu anda, 26 yaşına girecek önümüzdeki sezonda. Cleveland'ın yaş profiliyle müthiş uyan bir şekilde bir ekleme yapıyorsunuz. Çünkü Garland 22 yaşında, Mobley 21 yaşında, Jared Allen 24 yaşında. Şimdi onların yanına 25-26 yaşında bir oyuncu getiriyorsunuz. Ve hani işlerin iyi gittiği senaryoda önünüzdeki pencere rahatlıkla 5-6 sene, belki daha da uzun. Yani herkesin gerçekten prime'ında olacağı, prime'ına gireceği. Ha, NBA'de bu işler belli olmaz. Yani bir iki sene her şey değişebilir ama potansiyel olarak o pencereyi alıyorsunuz. Zaten bu takasın bence hani asetler dengeli olduğunu söyledikten sonra ikinci en kritik tarafı bu yaş uyumu. Mesela bir Rudy Gobert takasına karşılaştıracak olacaksak en büyük farkı da o. Rudy Gobert'i Timberwolves aldığı zaman kendi genç oyuncularını daha prime'ının sonuna gelen bir oyuncu birleştiriyorlardı. Burada Mitchell, bir de Mitchell'a şöyle bir şey var. Jazz üst üste senelerdir playoff'larda normal sezondaki beklentileri karşılamadığı için ve Mitchell bayağı uzun süredir piyasada olduğu için insanların kafasında eskimiş bir isim biraz neredeyse, ama gerçek adam 25 yaşında, yani daha ne kadar genç olabilir? Hani bu kadar profilli bir oyuncu 25 yaşında olması Cleveland açısından dediğim gibi bence takasın en önemli faktörlerinden biri. Şimdi bunları söyledikten sonra istersen şeye gelelim. Kısaca ben oraya girişini yapayım, sonra sen de eklemeni yap. Hani sağ içinde ne bekleyebiliriz Cleveland'dan? Sonra da istersen Jazz tarafına geçeriz. Benim hani kısa notlarım, ilk aklıma gelenler, hücumda Garland'la çok iyi bir uyum bence. Çünkü guard rotasyonunda ikisi de, bu çok kritik olan taraf, ikisi de hem top ellerindeyken hem off-ball etkili olabilen guardlar. Bu da yani ikisinin bireysel seviyelerinin birleşimini bir sinerji katıyor. Ve hani Mitchell 5, Garland 5 ise ikisinin toplamı 11-12 oluyor. Çünkü Garland çok NBA'in en iyi pick and roll oynatan oyunculardan birine dönüşmek üzere. Önümüzdeki sezon iyice o seviyeye gelecek. Donovan Mitchell NBA'in en iyi pull-up üçlük atan oyuncularından biri. Ve ikisi de bu etkilerini hem toplu hem topsuz yapabiliyor. Çünkü Garland'ın oyun tarzı pick and roll'ün, etkili pick and roll'ün üzerine, hani mesela bir şey düşünelim. Guard oyununda spektrumun bir tarafında James Harden olsun. Sadece pick and roll, sadece pick and roll. Eski James Harden topsuz hareket etmiyor. Diğer tarafta Steph Curry olsun. Hani pick and roll da oynuyor ama asıl off-ball oyunu. Garland ikisinin arasında pick and roll çok etkili yapabiliyor. Ama off-ball oyunu da gayet iyi. Yani Harden ve Curry seviyesinde diye demiyorum. Tabii ki o seviyede değil. Ama oyun tarzı olarak ikisinin ortasında. Oraya Donovan Mitchell gibi işler kilitlendiği zaman dribbling üstünden boy alana girebilecek. Pull-up üçlük atıp savunmaya üzerine çekebilecek. Ve catch and shoot üçlüğünü de çok iyi atabilen bir oyuncu. Çok iyi bir sinerji yakalar hücumda. Ha, işin savunma tarafına gelecek olursak, orada biraz daha bir Portland Trail Blazers havası var. Hani Lillard, TJ McCollum'lu sıkıntılı iki guard veya hani Jazz'ın son senelerde artık Conley savunmada eski haline değilken Conley Mitchell'ı gördüğümüz bir sıkıntılı bir guard ikilisi var. Bu özellikle playoff'larda, ileriki turlarda fiziksel dezavantajları da geliyor. Ama arkalarında da Evan Mobley ve Jared Allen gibi kendi pozisyonlarında ligin en iyi iki savunmacısından yani iki ismi var Cleveland'da. Ve burada kritik tarafta Evan Mobley'nin bu lige çok yüksek seviyede geldiği savunmayı önümüzdeki senelerde, bu sezon, ileriki sezon nasıl devam ettirecek? Çünkü hani Cleveland artık hani şey denir, böyle big leagues'e girdi. Yani bu takastan sonra iddialı bir seviyeye geldi artık. İddialı seviyeye geldiğiniz zaman her oyuncunun üzerindeki baskı artıyor ve Evan Mobley'nin de gelişimi artık hani Mitchell takasından öncesine göre daha da kritik olacak Cleveland için. Kısa sürede o artık playoff'larda bir söz sahibi olmak istiyorlarsa. Eksersen eksikliğinden sen devam et. Burada eklemek istediğin başka şeyler de varsa eklersin. Kanat hala arayacaklar tabii ki. Oraya da gelebiliriz.
Evet. Yavaştan oraya gelelim. Gelmeden önce katılıyorum senin dediklerine. Yani Cleveland'ın ihtiyacı olan bir parçaydı. Yani zaten ihtiyacı olmasa bile 25 yaşında All-Star, All-NBA kalibresindeki bir oyuncuyu, hani takımınızın genç çekirdeğiyle uyan bir oyuncuyu her türlü alırsınız zaten. Ama hani ihtiyaç özelinde de düşündüğünüzde, mesela Cleveland'ın play-in maçlarını düşünelim. En ciddi sıkıntısı, hani Garland dışında hiçbir üreticisi yoktu. Garland'a inanılmaz bir yük binmişti ve yetmemişti. İki maçı da kaybetmişlerdi. Mitchell hani çok iyi bir yani 1A 1B olabilecek bir oyuncu Garland'la beraber. Ve Cleveland'ın kadrosu çok genç ve tecrübesiz ama Donovan Mitchell 25 yaşında olmasına rağmen çok ciddi playoff tecrübesi olan bir oyuncu. Bu da kritik bir konu. Lige girdiği ilk seneden beri playoff'a kalmış bir oyuncu. Hatta çaylak senesinde bile hani takımın en önemli oyuncularından biri olarak playoff'a kalmış bir oyuncu. Hatırlarsınız Donovan Mitchell'ın böyle ilk adını duyurduğu sene çaylak sezonundaki çok etkileyici playoff performansıydı aslında. Hani 6-7 tane playoff serisi oynamış bir oyuncu Donovan Mitchell şimdiden. Cleveland'da böyle bir oyuncu yok. Yani bir de Kevin Love var ama Kevin Love'ın rolü zaten çok sınırlı.
Ya Mitchell için şeyi söyleyeyim. Şu anda NBA tarihinde maç başı sayıda 7. playofflarda maç başı sayı ortalamasında. Ha tabii ki bu yani yaşlanan oyuncuların sayı ortalaması düşüyor falan filan, yani o seviye bir oyuncu demek istemiyorum. Ama makul verimle maç başına 28-29 sayı attı şu anda playofflarda. İşin savunma tarafı tabii ki sıkıntılı ama o dediğin gibi o playoff performansı, o tecrübe önemli böyle bir takım.
Evet. Yani mesela Mitchell'ın Bubble'daki Denver serisi gibi serisi olmayan tonlarca All-NBA seviyesi oyuncu var yani.
James Harden mesela aslında.
Mesela. Yani öyle bir potansiyeli olan, yani o seviyede oynayacak her seriyi tabii ki demiyoruz ama o seviyeye çıkabilmesi bile ne kadar ciddi bir potansiyeli olduğunu gösteriyor açıkçası. O yüzden ben hani işin hücum konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. Birbirlerine çok iyi uyduklarını düşünüyorum. İşin öbür tarafına gelirsek hani ne gibi eksiklikler olabilir? Veya işin savunma tarafına gelelim. Mitchell ve Garland tabii ki işin savunma tarafında eksiklikleri olacak oyuncular. Ama hani iki tane undersized ve savunması zayıf gardınız olacak deseniz arkalarına kimi koyalım toparlayacak diye bir egzersiz yapsak, takım kurma egzersizi. Evan Mobley, Jared Allen ikilisi bayağı yukarılarda olur. O açıdan çok değerli. Şöyle düşünelim, yani Utah Jazz'ı düşünelim. Utah Jazz'da da benzer bir durum vardı. Mike Conley, Donovan Mitchell'di backcourt'u. Arkası ve başka hiçbir savunmacısı yoktu o takımın. Rudy Gobert dışında. Rudy Gobert arkalarını toparlıyordu ve yine ligin en iyi savunmalarından biri olabiliyordu Utah Jazz veya ilk 10 savunması arasında yer alabiliyordu Gobert'in arkasını toparlamasıyla. Şimdi tabii ki bir Rudy Gobert yok ama Jared Allen var. Hani Rudy Gobert'in verdiği çember korumanın %85'ini falan verebilecek bir oyuncu. Üstüne üstlük Utah Jazz'da hiçbir zaman olmamış kalibrede hem switch hem çember savunabilen Evan Mobley var. Yani Mobley artı Allen şeyden çok daha iyi. Yani tek bir Gobert'in arkayı toparlamasından çok daha iyi bir ikili.
Özellikle playofflarda. Yani evet. Playofflarda Utah'ın haşlandığı dakikaları hatırlarsak mesela switch'te Gobert dışarı çıkıyor. Bire yardım etmesi gerekiyor sonuçta yani. Bir, ne kadar iyi olursa olsun Gobert switch savunmasında gayet iyi seviyede bence. Hani karşısında ne bileyim Steph Curry falan yoksa. Ama bir noktada yardım gelmesi gerekiyor. Yardımı getiren Bogdanovic olduğunu düşünün ya da Evan Mobley olduğunu düşünün. Ya da diğer Jazz'ın haşlanma tarafı dışarıdaki gardlar hiç yavaşlatamadan geçiliyordu. Öyle olunca zaten savunmanız çöküyor. Çünkü savunma yani senin perimetre oyuncunun savunma yapamadan birebir de geçilmesi üzerine bir savunma kuramazsın. Yani öyle bir yardım paterni yok zaten. Ama en azından öyle durumlar olduğu zaman yardıma gelebilecek sadece Gobert yerine iki tane dediğin gibi Gobert'in %75'i kadar yardım yapabilecek oyuncu varsa o da çok büyük fark yaratıyor. Çünkü geometrik olarak yani zaten iki kişi çok daha rahat yetişebiliyor öyle durumlarda. O yüzden normal sezonda mesela sadece Gobert'in etkisi benzer olabilir savunmada. Allen ve Mobley'e göre. Yani önümüzdeki geçtiğimiz iki sezondaki Gobert'i düşünelim. İleride belki hani sebebi olmaz. Ama playofflarda net fark eder yani iki oyuncu olması.
Evet. Yani o açıdan ben normal sezonda ve yani playoff'un ilk turlarında biz savunmada bir sıkıntı yaşayacaklarını çok sanmıyorum. Ama yani elit böyle şampiyonluk savunması, final savunması yaratabilirler mi Garland ve Mitchell'la? Ondan çok emin değilim. Çünkü bence şampiyonluk takımı seviyesinde savunma yapmak biraz çeşitlilikten geçiyor. Yani farklı takımlara karşı farklı çeşit savunma yapabilmenizden geçiyor. Mümkün olduğunca dönem dönem switch edebilmenizden geçiyor. Garland ve Mitchell'la bunu yapamayacağınızı varsayarsak biraz zor olabilir. Yani çok ciddi artıları ve çok ciddi eksileri olan bir savunma bu. Ama playofflarda eksileri olmayan bir savunma, yani belki artıları o kadar kuvvetli olmasa da eksilerinin daha az olduğu bir savunma her zaman daha makul oluyor playofflarda. Ve hani lig artık son yıllarda çok ciddi bir şekilde fizikli kanatlar üzerinden şekilleniyor. Bunu çok konuşuyoruz. Ligde hani ana top yönlendirici skorer kanatların çokluğu hepimizin bildiği bir konu zaten. Ve eğer birkaç tur atlamak istiyorsanız playofflarda bunlarla karşılaşacaksınız. Yani Cleveland'da bakacak, yani Doğu Konferansı'nda kim var? Şu an Kevin Durant var. Jason Tatum var. En önemlisi
Jimmy Butler var. Yani.
Jimmy Butler var. Hani Yannis'i Mobley ile Allen'la idare edebilirsiniz. Onu geçtim. Hani Cleveland'da şu an hani atıyorum DeMar DeRozan'ı, Chris Middleton'ı, James Harden'ı falan bile savunacak bir oyuncu yok şu an. En önemli, en kritik konu biraz o olacak.
Yani oraya adaylar kim şu an elde kadar onu söyleyebiliriz. Birinci aday herhalde Isaac Okoro olacak.
İlk beşe başlayacaktır herhalde tahmin ediyorum.
Evet. Isaac Okoro'nun sıkıntısı bence gerçekten iyi bir savunmacı olabilme profilinde şu anda. Ama bence 1-2 numara savunmasında daha iyi savunacak fiziksel olarak. Çünkü boyu 1.95-1.96 civarında, bilmiyorum bu yaz belki uzamış falan döner, bazen olabiliyor genç oyuncularda ama şu anki profili öyle. 3 numara, yani bu kadar iddialı olacak bir takımda playofflarda 3 numarayı götürecek kadar bir savunma seviyesine çıkabilmesini zor görüyorum. Öyle olduğu zaman da maçta oynatma sebebiniz pek kalmıyor. Çünkü hücumda gerçekten çok sınırlı şu anda. Ha, belki biraz adım atabilecektir. Benim açıkçası draft edildiği zaman çok beğendiğim bir oyuncuydu. Biraz ön beklentilerimin altında kaldı. Özellikle ben böyle secondary, tertiary, ikinci, üçüncü playmaking'in falan da öne çıkabileceğini düşünüyordum. Ha, belki bu takımda biraz daha hücum rahatlayınca ona da yararlı olabilir. Mesela Evan Mobley'e ben çok yararlı olacak aslında. Çünkü Evan Mobley'nin beklediğinden fazla, yapabildiğinden fazla yük alması gerekmeyecek hücumda. Okoro'ya da benzer bir şekilde belki biraz yardımcı olabilir. Yani şutunu da böyle bir %30'ların ortasında istikrarlı bir şekilde atabilirse, o zaman işte hani sahada kalmaya en iyi aday o. Onun Okoro'nun yanında da tabii Cedi ne olursa olsun bir iyi şanslar bulacaktır. Çünkü hani kadro derinliği 3 numarada azaldı. Cedi var. Bir de aslında bence biraz underrated fiziksel profili ve hani çok basketçiye benzemediğinden boyu dışında Dean Wade var. Yani tabii ki playofflara Dean Wade ilk beşinizde olacak, bir 3 numarada olacak diye girmek istemezsiniz. Ama derinlik açısından yani bir iki kanat, bir tane daha kanat bulabilirlerse o zaman derinlik katabilecek seviyede bir oyuncu bence.
Evet, yani Okoro kağıt üzerinde en iyi tercih gibi ama yani zaten Mobley ve Allen gibi iki tane hiç dış şut tehdidi olmayan, üçlük tehdidi olmayan oyuncunun yanında spacing sıkıntısı da ciddi yaratabilecek bir 5 olur. Belki o yüzden Cedi ilk 5'e de yerleşebilir. Yani üçlük avantajı sayesinde. Levert'ün ilk 5 çıkma ihtimali de olabilir ama bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani çünkü Levert'ün yaptıklarına ihtiyaç yok ilk 5'te Garland ve Mitchell olduğu için. İdeal olarak bence bir hamle daha yapmaları gerekiyor.
İdeal değil, idealinde gerekiyor yani.
Evet. Levert'ün kontratı bitiyor. 18 milyon dolar kontratı var. Kevin Love'ın 30 milyon dolara yakın kontratı var. Onun da bitiyor. Isaac Okoro da yaşı sebebiyle bir takımların ilgisini çekebilecek bir oyuncu. Hani bu üçlüden ikisini gönderip biraz fizikli bir kanat çekebilirlerse o zaman gerçekten korkutucu bir takım olurlar. Çünkü burada sıkıntı 3 numaraları yok. Evet. 3 numara olmamasının yanında bir de 4 numarada oynattıkları oyuncu da aslında bir 4.5. Yani Evan Mobley de maçlarda ciddi süreler 5 numara oynayacak. Yani Jared Allen kenardayken şu anki formülde Evan Mobley 5, Kevin Love 4 oynayacak gibi gözüküyor. Ama bu birçok takıma karşı oynatamayacağınız bir formül. Playoff'larda Kevin Love'ın çok etkili olması zor. O yüzden 4 numarası da yok bu takımın. Çok güvenebileceğiniz. Yani 3-4, yani elde olan diğer oyunculara daha çok 2-3. Yani Levert 2-3 oyun, 2.5. Okoro 2.5. O yüzden biraz daha 3 numara, 3.5, hatta 4 birisini bulmalılar. Çok üst seviye birisi olmasına gerek yok. O yüzden belki böyle overpaid birine de yönelebilirler. Hani çok bulunmayacak bir şey değil. Çünkü böyle en elit 3&D isme gerek yok. Ama biraz hani rakibin en iyi hücumcusunu savunabilecek. Bir de hücum şutuyla da en azından sahada kalabilecek bir oyuncu lazım. Şu an bulabilirler mi bilmiyorum. Yani biraz bu takasın geç olmasının öyle bir dezavantajı oldu. Çünkü herkes takımını kurdu. Herkes imzaladı. O yüzden bu saatten sonra şu an hamle yapma şansları zor olabilir ama belki trade deadline'da bazı takımların yarış dışı kalmasıyla, bazı oyuncuların boşa çıkmasıyla bir hamle belki yapabilirler.
Evet, yani daha düşük profilli isimlere bile yönelmeye çalışabilirler. Mesela Pistons'dan Isaiah Livers falan, o tarz oyuncular bile yani şu anda büyük bir boşluk var çünkü 3 numarada. 3-4 numara dediğin gibi yani Mobley'in daha 5 numara oynayacağı dakikalarda da o tarz bir oyuncu bile bayağı fark yaratabilir. Şimdi yorumlarda görüyorum kim yazmış bir saniye. Yunus Emre Tekşanlı yazmış. Hani Lamar Stevens belki oraya da şimdi. Lamar Stevens'ın yani şu ana kadar bu Cavs rotasyonunda 3 numara oynayacak oynatılırsa geleceği sıkıntı. Şu ana kadar kariyerinde 90'da 22 %24'le üçlük attı. Ve faul çizgisinden sadece 170'le atıyor. Yani bir orayı kurtaracak Mobley ve Allen'ın yanında biraz spacing olarak o seviyede üçlük atabilme sinyali vermiyor. Ama biraz toparlayabilirse olabilir sonuçta daha fizikli bir oyuncu.
Evet, aslında ben Gary Harris'i düşünmüştüm ama o da ciddi bir sakatlık geçirdi. O sezonun ciddi bir kısmını kaçıracak. Olmaz. Eric Gordon çok ideal değil. Biraz kısa ama hani kısa. Hem Eric Gordon hem Jayson Tate Houston'dan alabilirlerse mesela. İkisi olabilir. Beraber rotasyonu ama idare edebilir belki.
Şey de var. Mesela ben yani iki şey yani şimdi Cleveland bu takas öncesi çok şeydi. Hani biz hep şey diyorduk. Lavert'i aldılar. İyi bir hamle değildi mesela. Çünkü pişen bir takım. Çok acele etmeye gerek yok. Şu anda artık hani gelebiliriz yavaş yavaş. Hani doğuda nerede görüyoruz. Hani gerçekten iddialı bir seviyeye gelmeye başlıyorlar. Ama hala en azından hani Eric Gordon yaşında bir oyuncudan bahsediyorsak o tarz bir oyuncu için mesela ben hala Okoro'yu şu anda vermem. Yani biraz daha bekletirim açıkçası. Hani böyle bir Eric Gordon kaç yaşında herhalde? 34 yaşında falan vardır. 35 belki.
Eric Gordon 33-34 galiba. Evet.
Yani o kadar mesela 29-30 için okey. Ama o kadar bir oyuncu için hala ben çok genç varım. Çünkü dediğim gibi takım Cleveland evet iddia olmak zorunda. Çünkü hani Donovan Mitchell'da mutsuz bir hale sokmak istemezler. Ama bu takım ne zaman en iyi halinde olacak? Yine mesela 2 sene sonra şu anda bu sezon olduğundan daha iyi olmasını bekleriz oyuncuların yaş profili açısından. O yüzden yine yani çok çok acele etmem. Tabii ki çok aktif bir şekilde ararım ama bir 3 numara.
Evet yani bence bulurlar. Belki trade deadline'de bulurlar. Yani atıyorum o Mehmet Küçük de yazmış. Ben de onu diyecektim. Lou Dort olabilir. Dylan Brooks olur. Sadık Bey olur. Yani bilmiyorum. Kim belki yani bir takım Isaac Okoro'yu çok beğeniyorsa mesela oradan birini çekebilirsin yani. Bu olabilecek böyle takaslarda görüyoruz yani. Bence bulurlar. Bilmiyorum sezondan önce bulurlar mı sonra mı bulurlar. Bilemiyorum. İstersen hani Cleveland'ı nerede görüyoruz? Oraya geçelim. Sonra da hani Utah tarafına geçelim ve ben hani biraz daha böyle bu yaz gördüğümüz işte Rudy Gobert takasıyla DeJounte Murray takasıyla falan biraz karşılaştırmak da istiyorum. Açıkçası bence iddialı bir takım oldular. Bence net bir playoff takımı oldular. Doğu'nun tepesini Boston, Milwaukee, Philadelphia, Miami ve Brooklyn gibi görsek şu anki haliyle bunların arasına alır mısın Cleveland'ı? Yoksa bunlardan hala biraz geride mi görüyoruz?
Şöyle söyleyeyim. Normal sezonda alırım net bir şekilde. Yani Cleveland geçen sezon sakatlıklar yaşamadan önce hangi seviyede oynadığını biraz hatırlamak lazım. Yani gerçekten çok iyi bir savunma yapıyorlardı. Hücumda da Garland Onur'u yeterli seviyeye taşıyabiliyordu. Ha, bence biraz geçen seneki yetenek toplamlarının üstünde oynuyorlardı sezon başında. Ama ne olursa olsun o seviye çıkabileceklerini gösterdiler. Şimdi o tarz bir kadroya geçen sezonun ikinci yarısındaki yıpranmamış haline diyelim. Çünkü sakatlıklardan sonra Garland da yıpranmaya başladı bir yerden sonra. O kadroya Mitchell'ı ekliyorsunuz. Çok da fazla bir şey gitmeden yani gönderen oyuncuları düşündüğümüz zaman. Bence direkt bu ekleme onları 50 galibiyet üstüne beklenti olarak normal sezonda benim için taşıyor. Oraya geldiğiniz zaman artık NBA'de normal sezona özellikle mesela bir Bucks gibi şampiyonluk geçmiş olan bir takım çok ağırlık vermediği için ve Bucks bu arada ligin bir anda en yaş takımlarından birine dönmeye başladı. Hani yanısı bir kenara alalım. Öyle olduğu zaman mesela Cleveland 52-53 galibiyetle bitirirse sezonu iyi geçen bir sezonda bir anda en tepede de bulabilir kendisini normal sezonda. Ama playoff'ları da işin içine katacaksak hani şu anki halini kanat almadan konuşalım. Hani şu anki kadroyu düşünelim. Ben hala hani en tepesinde Doğu'nun Bucks ve Celtics'i görüyorum bugünden bakarsak. Onların seviyesinde olduğunu düşünmüyorum Cleveland Cavaliers'ın şu anki kadrosuyla. Bir alt grupta da senin dediğin gibi hani Sixers, Nets, Heat o üçlüyü düşünürsek onların arasına koyarım. Herhalde yani Sixers ve Heat'i konuşmak daha kolay. Çünkü Nets hala biraz kara kutu gibi. Ben Sixers'ın hala arkasına koyarım açıkçası şu anki haliyle. Heat'le de onların da yani hani Cleveland'ın ne kadar 3 numarada eksiği varsa Miami'de 4 numarada o kadar eksiği var PJ Tucker'ın gidişinden sonra. Heat'le kafa kafaya koyarım. Yani hani 4. Gibi diyebilirim playoff'ları da içine kaçarsak. Belki 4-5 arası bir şey olabilir.
Evet, yani birebir aynı düşünüyorum. Yani Miami ile benzer seviye görüyorum.
Nets de Joker yani. Ona şu an çok bir şey diyemiyorum açıkçası. Yani evet. Nets de işler iyi giderse Nets ben playoff'larda yine üstüne koyarım yani herhalde Cleveland'ın ama çok soru işareti var yani.
Ya playoff'larda ben hani Miami'yi de Cleveland'ın önüne koyarım büyük ihtimalle. Ciddi bir playoff tecrübe avantajı var. En iyi oyuncu avantajı var Jimmy Butler özelinde. Yani öyle bir dezavantajı da var Cleveland'ın. Yani ben çok sağlam görüyorum ve playofflar için ev sahibi avantajını zorlayacaklardır bence ilk dörde. Ciddi bir aday. Ben de 50 galibiyeti alabilirler. Ve playoff'ta tur da atlayabilirler bence. O da çok absürt olmaz. Ama yarıştıkları diğer takımlara bakarsak yani en iyi oyuncusu en kötü olan takım yine Cleveland.
Evet ama mesela 33 yaşında Jimmy Butler ve Donovan Mitchell belli olmaz playofflarda. Evet mesela Butler çok acayip playoff geçirdi yine ama.
Abi Butler çok iyiydi ya. O yüzden yani evet yani öyle bir ihtimal de var gerçi. Yani Butler hem çok fiziksel oynayan bir oyuncu, yaşı ilerleyen bir oyuncu. Yani bu sene olmasa bile önümüzdeki sene Mitchell'ın Butler'dan daha iyi olmasını bekleriz yani. O yüzden ben hani açıkçası böyle 5'ten çok böyle 6. 7. falan bitirirse biraz hayal kırıklığı olabilir Cleveland açısından. Normal sezon için diyorum.
Ya normal böyle sezon sağ avantajı Cleveland'ın hedefi net bir şekilde. Normal sezonda ilk 4'e giremezse
evet.
Beklenti altı kalınmış bir.
Ama 4. olup da playoff'ta ilk turda elenirse de çok böyle şaşırtıcı böyle bir hayal kırıklığı olmaz açıkçası. Yani normal benim beklentim öyle bir şey olur. Yani ya bir tur zor geçer ya da işte ilk turda elenir gibi düşünüyorum ama tabii daha bunun üzerine ekleme yapabileceklerini de düşünüyorum açıkçası.
Evet yani oradaki bir diğer kritik tarafta hani Donovan Mitchell ne kadar Cleveland'a gitmek istiyor? Ne kadar Cleveland'da oynamak istiyor? Çünkü çok motive değilse o zaman işte bu playoff başarısı falan bu sezonki daha kritik bir hale gelecek. Çünkü evet Mitchell'ın kontrat durumu gayet iyi normal şartlarda ama artık NBA'de biliyoruz ki yani bir oyuncu Mitchell profili ve üstündeki oyuncular gitmek istiyorsa hani Durant gidemedi ama gidemese bile bayağı tatsızlık çıkıyor. Ha, playoff'larda mesela ilk turda elendi Cavs. Sezonu 5. mesela 4. bitirip ilk turda kötü elendi diyelim böyle 4-1 falan gittiler. Mitchell zaten çok istemiyorsa bir anda hani biraz böyle işte Shams'dan Aralık 2023'te böyle Donovan Mitchell considering other options falan diye tweetler gelebilir. Ha, bu kötü bir senaryo yani böyle olacak diye demiyorum. Ama o açıdan kritik olacak ama bu arada ilk dönüşler en azından Twitter'da Mitchell tweet atmaya başladı. Yani heyecanlı gözüküyor. Darius Garland'ı retweetledi, Ricky Rubio'yu retweetledi falan. Donovan Mitchell da hani olduğu camiaya etrafına çok iyi bağlanan da bir oyuncu aslında. Yani Utah şehrinde ki Utah şehrinde bağ kurmak çok da kolay bir şehir değil. Yani NBA oyuncuları için. Hatta NBA herhangi bir NBA takımlarının oyuncularını düşünürsek Utah belki de en zor bağ kurabilecekleri şehir olabilir. Yani şehrin kendi o Mormon popülasyonunun hani çok farklı bir şehir. Ben de bir iki kere gitmiştim yani bayağı kendini belli eden bir şehir.
Tatsız bir yer ya.
Yani kayağa gidiyorsunuz çok iyi. Onun dışında. Efendim? Kayağa gitmek için çok iyi. Onun dışında çok iyi değilim.
Utah'tan Cleveland'a geçiş de herhalde NBA'de geçebileceğiniz böyle en tatsız iki şehir transferi olabilir yani.
Yani evet, şu anda en azından çok yüzeysel bir şekilde Twitter'da heyecanlı gözüküyor. İyi yani hani.
Evet. Bir de şöyle bir senaryo da var. Yani hepsi çok genç olduğu için. Yani hepsinin, yani Allen, Mobley, Garland, Mitchell'ın hepsinin seviye atlama ihtimali var. Yani Mobley önümüzdeki sene All-Star seviyesi oynuyor. Garland All-NBA seviyesi oynuyor olabilirler yani. O zaman tabii bu düşüncelerimizi tekrar gözden geçirmemiz de gerekebilir açıkçası. O yüzden ben zaten bunun çok iyi bir takas olduğunu düşünüyorum Cleveland açısından. Minnesota için böyle düşünmemiştim. Minnesota Gobert'i aldığında. Çünkü Cleveland'da işler yolunda gidip böyle 4-5 sene boyunca en azından böyle şampiyonluk adayı olduğum bir senaryo var Cleveland için. Minnesota için o kadar net söyleyemiyorum onu. Olsa bile yaş sebebiyle 1-2 senelik bir pencere var orada.
Yani orada iki kritik karar. Mesela şey takımlardan bahsediyoruz. Sen aynen çok iyi söyledin yani. En iyi oyuncusu ne olursa olsun NBA'nin en iyi 7-8 oyuncusundan biri değil şu an. Yani bu önümüzdeki sezon Cleveland'da olmayacak. Bence kariyerleri boyunca da top 7-8 yani gerçek böyle bir hani MVP adayı seviyesine zor. Yani ciddi MVP adayı. Yani yarışın böyle sonlarında değil yani 1-2-3 MVP adayı. Belki Evan Mobley yani bir oyuncuyu seçersem çok da genç olduğu için belki olabilir. Ama öyle bir oyuncunuz yoksa dediğin gibi o zaman Minnesota'da mesela benzer bir durumda. Yaş farkı tabii ki büyük bir faktör ama ikinci faktör de böyle hani toplama takımlar diyebiliriz bunlarda. Ensemble cast yani bir süperstarın çektiği değil ama 2-3 tane çok iyi oyuncunun çektiği takımlar. O zaman oyuncuların birbirine fiti çok önemli oluyor. Ve Cleveland'da bahsettiğimiz ögelerden dolayı gerçekten hücumda da savunmada da eksiklerini, yani özellikle hücumda çok çok iyi sinerji yakalayabilecek bir takım. Savunmada da bir 3 numara bulabilirlerse yeterli seviyeye gelebilecek bir takım profilindeler. Böyle ensemble cast'lerde eğer en iyi oyuncunuz çok çok iyi değilse o zaman sinerji çok önemli. Ve mesela bir Minnesota'ya bakarsak çok daha orada sıkıntılı bir, sıkıntı demeyeyim ama sinerji yakalamanın daha zor olduğu bir fit var. Hani Cat, Edwards, Gobert aynı anda Russell falan düşünürsek bir de Cleveland'a bakalım. Çok daha uyumlu birbirlerini performanslarını arttırabilecek oyuncu profilleri var.
Evet, katılıyorum. Bu arada yani gece 2:30'da oldukça güzel izleniyoruz. Herkes yorumlarda da aktif. Herkese de teşekkür ederiz. Buradayken beğeni de atarsanız seviniriz. Yorumlarda da oldukça güzel yorumlar görüyorum. Sevgili Aslan İlyas Yaşan'ın güzel oyuncu tavsiyeleri olmuş ucuz çözümler için. Bakalım. Merak edenler ona bakabilir. Will Barton, Terrence Ross, Javonte Green, Kevin Werther, Cam Reddish, Kendrick Williams'a dönebilirler ucuz bir çözüm için. Evet. O da.
Ya Kendrick Williams aslında bayağı ilginç olabilir. Evet. Yani şeylere çok gitmem açıkçası. Kevin Werther, Terrence Ross tarzı hücum evet,
biraz
ağırlıklı.
Biraz daha savunmacı bir olması lazım.
Kendrick Williams, Javonte Green de Bulls vermez büyük ihtimalle ama evet. Javonte Green de ilginç.
Oyuncular var yani ucuz alınabilecek. Çok üst seviye birine ihtiyaç olmadığı için bence bunlardan birine yönelebilirler. O zaman yavaştan Utah'a geçelim istersen. Tamam. Ya da biraz şeye girdik onu bitirelim istersen. Hani Gobert'le takas olarak karşılaştırmasına ve buna benzer bir takası Atlanta'da DeJounte Murray ile yapmıştı. Aslında Atlanta ve Cleveland'ın durumu, hatta Minnesota'nın üçünün de durumu aşağı yukarı aynıydı. Playoff takımları ama yani genç takımlar ama şampiyonluk adayı olmaktan ciddi bir şekilde uzak takımlardı. Birisini öbüründen daha yakın görebilirsin vesaire. Ve hepsinin genç, potansiyelli bir çekirdeği vardı. Ve hepsi bu yaz win now, yani günü kazanmak için hamle yaptılar ve agresif hamleler yaptılar. Zaten hamlelerin agresif olması aslında birbirlerini de tetikleyen hamleler de denebilir. Yani biraz piyasa belirlendi takasla ve Donovan Mitchell takasının da bu kadar agresif 3 korumasız pick olmasının sağlayan da DeJounte Murray ve Rudy Gobert takaslarıydı biraz. Dejounte Murray de 3 tane korumasız pikti galiba. Onunki de şimdi.
Galiba 2 korumasız bir top 5 korumalı diye hatırlıyorum ama takas aralarına evet, karışmış olabilir.
Doğrudur. Tam şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Şimdi sence o mesela Atlanta Dejounte Murray'e verdiği paketi düşünüp sence bir pişmanlık yaşıyor mudur? Yani çünkü biraz daha verip Donovan Mitchell'ı alabilirdik diyor mudur? Yoksa yani o paketleri, verilen paketleri karşılaştırdığında sen hani en iyi hamleyi Cleveland'ın yaptığını düşünüyorsun herhalde, tahmin ediyorum. Hani Minnesota'nın ve Atlanta'nın yaptığı hamlelere bakış açını değiştirdi mi biraz bu takas? Biraz onu merak ediyorum açıkçası.
Yani Atlanta, Minnesota ve Cleveland arasından en iyi takas net bir şekilde Cleveland'ın bence. Yani onu çok rahat söyleyebilirim. Ama yani onu direkt diğer takımlar pişman olmalıya mı çekerken şöyle bir kritik bir faktör var. Yani Cleveland'da biraz da bu hani Evan Mobley ve Jared Allen'ın ikisini aynı anda sahip olmanın avantajı. Yani Mitchell'ı Cleveland'da uyumu Atlanta ve Minnesota'da olacağından daha iyi. O yüzden hani şeyden bahsetmiştim ilk programa girişte, hani takası değerlendirirken hem bir asetler nasıl değişti ona bakmak lazım. İkinci de takımın genel gidişatına nasıl eklendi. Bu tarz bir oyuncu alıyorsanız önemli olan şey oyuncuyu aldıktan sonra takımın seviyesi nedir? Mesela Bucks Jrue Holiday'i aldığında Jrue Holiday'in değerinden biraz fazla vermişti yaşına, seviyesine bakacak olursak. Ama şampiyonluğa gelecek, hani şampiyonluğa, onları şampiyonluk adayı yapacak son adım olduğu için değiyor. Yani gerektiğinden fazla verseniz bile değecek seviyeye geliyorsunuz takas sonrasında. Cleveland'da o açıdan Mitchell'ı alan bir Cleveland, hani Mitchell'ı alan bir Hawks ve Timberwolves'a göre o açıdan da bence biraz daha avantajlı. Çünkü Hawks'a gitse hani Trey'le yan yana olacak. O Garland'la yan yana olduğundan bile daha sıkıntılı bir savunma. Ve bence hücumda evet Trey Garland'dan daha iyi bir hücum oyuncusu. Ama uzun süreli beraberlik açısından Mitchell Garland daha pozitif bir beraberlik olabilir. Yani 4-5 sene boyunca hani biraz da kimya açısından bakarsak. Hani daha da önemlisi Trey Donovan Mitchell tabii çok iyi olurdu hücumda ama savunmada arkalarını toparlayacak bir Mobley şey yok. Jared Allen yoktu. O yüzden hani Atlanta onlar için açıkçası hani oyuncu profili olarak Dejounte Murray daha bile iyi denebilir. Biraz izlemek lazım. Bakalım hücumda ne kadar sıkıntı yaşayacaklar, yaşamayacaklar mı? Bu Dejounte Murray takasını daha yapmıyor. Dediğim gibi bence Dejounte Murray'e gerektiğinden biraz fazla aset verdiler. Ama pişmanlar mıdır sorusuna çok pişman olduklarını sanmıyorum. Takası yaptıklarına pişman olabilirler. Yani o ayrı bir soru. Mesela bence Minnesota Timberwolves o kadar değer vermeye yani pişmana daha yakın olabilir. Onların tabii kendi nedenleri var. Yani Minnesota gibi tur atladıkları playoff serisi sadece bir tane olduğu için son 35 senede diye tahmin ediyorum. Tarihlerin hatta 35 senenin sonu tarihi oluyor aynen. Onların da hani kendine az sebepleri var tabii.
Evet. Yani şey açısından bence güzel oldu. Yani çünkü biz yani bize böyle çok fazla siz böyle pikleri fazla değerli gördüğümüze dair de bazen eleştiri oluyor. Yani çünkü hem Dejounte Murray takasını hem Rudy Gobert takasını çok beğenmemiştik açıkçası. Benzer bir paket olmasına rağmen Donovan Mitchell takasını beğendik. Bunun sebebi de bahsettiğimiz sebepler. Şampiyonluk adayı olmaya daha yakın olmaları, gelişmeye açık daha fazla oyuncuları olmaları.
Yaş uyumu.
Yaş uyumu. Hani bir takası değerlendirirken ve paketleri düşünürken bunların ne kadar önemli olduğunu görmek açısından güzel oldu. Aynı benzer paketlere aynı yaz bu kadar fazla takas olması.
Hatta yani Atlanta mesela DeAndre Ayton'u da alabilseydi bir şekilde o zaman Murray takası bile daha iyi bir takas olmuş olabilirdi. Yani çünkü takımın genel geldiği seviye mesela önemli. Sonuçta
evet. Olarak. Evet. O zaman Utah'a geçelim. Utah tarafını değerlendirelim. Sonra da New York Knicks tarafına da biraz değinmek istiyorum. Utah'a gelince açıkçası en aktif yazı geçiren takım tabii ki Utah Jazz şu ana kadar. Yeniden yapılanmayı çok hızlı bir şekilde yaptılar ve alabilecekleri geri dönüşün en iyisini aldılar belki de. Dediğimiz gibi 2029'a kadar 13 tane hiç korumasız veya çok hafif korumalı takas pick, draft picklerine sahipler. Ve bunların bazıları özellikle 2027-2029'a falan geldikçe çok değerli olabilirler. Çünkü Donovan Mitchell Cleveland'da ne kadar kalacak bilinmez. Atlanta şu an bile çok böyle şampiyonluk adayı bir takım değil. Atlanta da pardon Atlanta demişim. Minnesota diyecektim. Minnesota'da da Rudy Gobert'in yaşlanmasıyla takım dağılıp güç kaybedebilir. Öyle olunca tabii ki sahip oldukları draft pickleri iyice değerlenebilir önümüzdeki yıllarda. Hani öyle bir hale geldi ki Utah Jazz önümüzdeki sene Oklahoma City ile benzer seviyedeler. Yani iddialı olmaya karar verirlerse mesela bir sene sonra, iki sene sonra bütün yıldızlara yine talip olabilecek bir hazineye sahipler. Bunun yanında Sexton'ı eklediler. 4 yıllık 72 milyon dolarlık bir kontratla. Bence Sexton için ideal bir senaryo oldu. Değerini yükseltmek açısından. Çünkü bahsedilen kontratlar yoksa böyle 9-10 milyon dolarlık bir kontratla kalması gerekecekti Cleveland'da. Şimdi Utah Jazz hem ona parasını verdi hem de çok büyük bir rol verecek ona. Takımın en iyi oyuncusu bile denebilir yani. İşte Conley'e, Bogdanovic'e vesaire ne olacağı da belirsiz biraz daha. Onun dışında gayet de iyi genç parçaları da var. Yani Jared Vanderbilt'i almışlardı. Şimdi Okai Agbaji'yi aldılar. Walker Kessler'ı aldılar. Sexton var zaten. Yani ligin en kötü takımlarından biri olacaklardır. Büyük ihtimalle ya bu yaz ya da trade deadline'da Conley, Bogdanovic, Malik Beasley, Jordan Clarkson dörtlüsünden de çıkacaklardır diye düşünüyorum. Ama yani birçok takımın yapmakta geciktiği ve ertelediği yeniden yapılanmayı çok iyi yaptılar. Doğru zamanda yaptılar. Yani nerede takım olarak nerede olduklarını bilmeleri çok kritik. Birçok genel menajer veya birçok kulüp işte Gobert ya da Mitchell'dan hani birini takas edelim, yeniden şimdi Mitchell etrafında yapılanalım, bir iki sene daha deneyelim diyebilirdi. Birçok takım bunu yapıyor. Ama işte play'ini zorlayalım, işte playoff'a girelim de ne olursa olsun diye düşünmeden yeniden yapılanmayı tercih etmeleri ve belki önümüzdeki sene çok iyi olması beklenen bir draftta da böyle elit bir premium bir yıldız adayı seçmek için de en önemli adaylardan biri oldu. Utah Jazz tarafını nasıl değerlendiriyorsun?
Ya aynen yani Utah Jazz şöyle söyleyeyim. Sacramento Kings ve Washington Wizards'ın son 5-6 senede yapamadığı rebuilding'i 5-6 haftada yaptı yani Danny Ainge. Gobert ve Donovan Mitchell ki hani ikisi de Utah Jazz'ın da sezon sonuna beklentileri karşılamadan bitirdiği için değerleri böyle bir hani takas öncesi düşünürsek değerleri böyle peak olan bir an değildi. Hani Mitchell kariyerinin kötü playoff serilerinden birini geçirdi. Gobert'in yaşı, kontratı falan derken ikisinden de yani 3'er, 4'er, 5'er ilk tur piki genç oyuncular ve çok kritik bir taraf bu tarz takaslarda ciddi kötü bir kontrata girmeden de. Hani belki bütün Gobert ve Donovan Mitchell takaslarında alınan herkese bakarsak Markin'in en kötü kontrat diyebiliriz. Sanıyorum 3 sene bir senelik 16 milyon dolar tarzı bir
2 sene daha 2 sene var. Daha 17 milyon dolar bir kontratı var. O bile çıkılabilecek bir kontrat. Pardon 3 sene 3. senesi tamamı garanti değil pardon.
Ha okey.
O bile çıkılabilecek bir kontrat yani.
Aynen yaşı itibariyle hani fizik olarak da rotasyonda kendine bir yer bulabilecek bir oyuncu. Hani alması gereken kontrattan bence senelik yani 5 milyon dolar fazla alıyor mesela. Ki zaten salary cap'ler de büyüyerek devam edecek. Hani hiçbir kötü kontrat almadılar sonuçta böyle ciddi kötü bir kontrat. Bu kadar çok aset topladılar. Gobert gibi yaşlanmaya başlayan ve büyük kontratlı bir oyuncu için ve Donovan Mitchell gibi hani değerini aldıkları takas olarak. Bir de şöyle herkes yani evet Danny Ainge'e falan diyordu. Biz gerekirse Donovan Mitchell'ı göndermeyiz bir sene daha oynarız diyordu. Çünkü yıldızları takas ederken yapmak istediğiniz en önemli şey kendi kelime aklıma gelmiyor.
Pazarlık kozu.
Kendi, aynen. Pazarlık, kendi pazarlık gücünüzü yüksek tutmak isterseniz, eğer herkes en iyi oyuncuları göndermek istediğinizi biliyorsa, o zaman karşılığında değerlerini vermezler aslında oyuncuların. Ama Danny Ainge bu durumda, hani Danny Ainge'in söylediklerine kimse inanmamıştır bence. Hani Mitchell'ı biz bir sene daha tutarız, oynatırız falan diye. Çünkü çok garip bir durum olurdu. Ama ne olursa olsun hem yani bu asıl başarısı Gobert takası, Mitchell takasında da New York Knicks'i diğer takımlarla çarpıştırarak Donovan Mitchell'da çok iyi değer aldığı bir taraftan takaslamayı başardı. Dediğim gibi o yüzden çok başarılı bir rebuild başlangıcı oldu. Bir de bu takasın bence Jazz için bir hani konuşmaya değer diğer tarafı Colin Sexton almaları tabii ki. Burada Sexton'ı almaları da biraz şey gibi, yani çok iyi oynarsa hem yaşı itibariyle tutup rebuild'ın parçası yapabileceğiniz bir oyuncu. Mesela Oklahoma City'deki SGA şey Gilgeous Alexander profili. Yani bence Gilgeous Alexander kadar iyi bir oyuncu olacağını sanmıyorum Sexton'ın. Ama çok çok en iyi senaryoda diyelim. Ha, o kadar iyi olmadı ama yine katkı veriyor. İşte üçlüğünü geliştirmeye devam ediyor. En azından yani takımı verimli bir hücuma taşıması zor olur Utah Jazz gibi kadroya şu anda, ama en azından kendisi verimli skor üretiyor. Yani o zaman bir iki draft pickine karşı, daha genç oyunculara karşı yine takas edebilirsiniz. Yani Sexton gibi böyle upside'ı, tavanı Utah Jazz'a dönüş olabilecek, dönüş alma açısından yüksek bir oyuncu almak bu tarz bir takasta, o da çok değerli. Sen de dediğin gibi, bunu da kötü bir kontratine girmeden, yani 4 sene 18 milyon dolar. Yani şöyle söyleyeyim, bundan 4 sene sonra 18 milyon dolar zaten artık neredeyse yedek oyuncu parası olacak. O yüzden gayet iyi bir kontrat.
Evet, yani şimdi biraz daha Utah'ın hani Conley, Bogdanovic, Beasley, Clarkson'dan ne dönüş alacaklar? O önemli, çünkü eldeki genç oyunculara biraz hani gelişmeleri için biraz uygun bir ortam sağlamak lazım. Çünkü hani Conley, Clarkson, Beasley varken hani Sexton'ı ve Horton Tucker'ın mesela böyle gelişme şansı biraz daha düşük. Çünkü topu onlara vermek isteyeceksiniz. Ama bahsettiğim isimler de hani çok yüksek profil, iyi hücum oyuncuları. Biraz Ainge'in hani gençlerin önünü açmak için de bu oyuncuları bir an önce takas etmesi lazım. Mesela ben bekliyorum büyük ihtimalle Bogdanovic takası. Belki Lakers olur, belki. Mesela Cleveland'da alsa aslında Bogdanovic'i olurdu, ama belki kontrat açısından istememişlerdir. Becerememişlerdir. Dediğim gibi yani ligin en kötü takımlarından biri olacaklardır, ama çok da önemli değil. Programda daha önce bahsetmedik. Onlar bir de geçen hafta Patrick Beverley, Taylor Norton Tucker takası da yaptılar. İstersen o takasla ilgili bir 2-3 cümle edebilirsin.
Tamam.
Patrick Beverley takası şuna iyi bir örnek. Hani Utah Jazz bu takaslardan, Gobert ve Mitchell takaslarından aldığı oyuncuları da yeniden pick veya değerli genç oyuncular karşılığı yeniden takas etme şansı var. Taylor Norton'un, Norton Tucker'ın değeri tartışmaya açık tabii ki. Ama senin bahsettiğin gibi kötü kontrat almaması yüzünden Utah'ın yeniden bu oyuncuları pozitif değer karşılığında gönderebilme şansına sahipler. Bu da ayrıca önemli.
Evet, aynen dediğin gibi hani deneyincin hani planının parçaları kendini göstermeye başlıyor hani Beverley takasıyla. Diğer bence yani Bogdanovic, Beasley gitmesi bana en yüksek ihtimal oyuncular gibi geliyor hani gönderebilme açısından da. Clarkson ve Conley'i de göndermeye çalışacaktır. Conley kontrol açısından zorlanırsa, yani çok da aslında sevilen bir oyuncu, böyle karşılıklı bir anlaşmaya varılıp serbest falan da bırakılabilir. Yani belli bir para karşılığı verip o bile olabilir, sonra daha ucuzdan bir şampiyonluk takımına gidebilir falan filan, öyle bir durum bile olabilir Kanlı için. Şeye gelmeden, Beverly'e gelmeden son şeyi de söyleyeyim. Utah Jazz bütün bunları yapıyor, deneyince bütün bunları yapıyor. Acayip bir draft senesinde. Yani beklentiler o, en azından o durumda. O da ayrı bir önem taşıyor. Yani bir anda 2023-24'de Wembanyama ve 15 draft hakkıyla önümüzdeki 5 sene için girdiği zaman Utah Jazz'ı düşünelim. Apayrı bir yerde yani rebuilding olarak o zaman. şey Beverly takası için bence iki taraf için de gayet makul bir takastı. Hani Patrick Beverly bence sahadayken değeri sağlıklıyken kötü bir ilk tur hakkına yakın ama yaş ve sakatlık itibariyle pek ilk tur alamayacağınız karşılığında bir oyuncu seviyesinde Patrick Beverly. Karşılığında Horton Tucker ve Stanley Johnson'ı aldılar. Onların da ikisini bir araya koyarsanız işte ilk tur hakkının biraz daha altında bir dönüş oluyor. Horton Tucker hani gerçi zamanda Kyle Lowry takasına koyulmayan bir oyuncu değerinde görülüyordu. Ha, potansiyelli bir oyuncu ama yani potansiyelli bir yere kadar hani performans açısından tabii ki Lakers'daki fit sıkıntısını da içine katmak lazım. Çok genç bir oyuncunu düşünmek lazım ama üretim bu kadar düşük olduğu zaman karşılığında hani Lakers'ın da Patrick Beverly'den çok daha fazla değer alabileceği bir durum olduğunu düşünmüyorum. Beverly bence hani Lakers'ın son yani Westbrook takasıyla geçen yazdan beri yaptığı hamleleri düşünelim. Yani onların arasında çok net bir şekilde ayrışan bir hamle. Çünkü gerçekten hani Anthony Davis ve LeBron etrafında gereken tipte bir oyuncu. Gereken tip ne demek? Çok da kolay bir formül aslında. NBA'nin en kolay formülü yani. Boş şut, catch and shoot, üçlük atabilen bir oyuncu. Beverly bunu son sanıyorum 3 sezon yanlış hatırlamıyorsam %40 civarında catch and shoot, üçlük bitiriyor.
Evet yani Beverly'nin şutörlüğü bayağı underrated aslında. Ha.
Yani böyle şey değil yani böyle bir movement shooter falan değil yani savunma dengesi bozacak ama boşken de net sokan bir oyuncu. Savunmada da Lakers'ın en büyük savunma eksiklerinden biri. Yani iyi halinde, Lakers'ın iyi halini düşünelim. Anthony Davis ve LeBron. Anthony Davis böyle NBA'nin en iyi 5 savunmacısından biri olmaya dönüyor. Hatta 2-3 savunmacısından biri olmaya dönüyor. LeBron işte playofflar geldi, konsantre, fena savunma yapmıyor. Yine de bir point of attack yani o mızrağın başında, üçlük çizgisinin tepesinde karşı kısaları karşılayacak bir savunmacı gerekiyor. Patrick Beverly oraya da çok uyuyor. Çünkü diğer aldıkları oyuncuları düşünürsek işte Lonnie Walker mesela iyi oynuyor diyelim. Yani diğer aldıkları oyuncuların hepsi iyi oynadıkları senaryoda Beverly'nin getireceği şeyleri getiren oyuncu tipinde değiller savunmada. Bence Patrick Beverly kendi şöhretinden biraz daha kötü bir savunmacı. Yani biraz fazla agresif ve bağırıp çağırdığı için hani çok gözüne batıyor insanların ama ne olursa olsun yine gayet iyi bir savunmacı. O yüzden hani Lakers'ın biraz daha şeye geri dönüşü oldu. LeBron ilk geldiği sezon ve bu son sezon değil de şampiyonluk yaşadıkları sezonda yaptığı hamlelere biraz daha benzedi yani. Bir hani Danny Green tarzı bir oyuncu alma, daha rol oyuncusu, gereken şeyler yapacak rol oyuncusu alma açısından bence mantıklı bir takastı. Biraz riski de var Lakers için. Patrick Beverly'nin yaş ve sakatlık durumu itibariyle. Onu da söylemek lazım.
Evet ya, o kritik konu. Beverly gerçekten sık sakatlanan bir oyuncu. Son 3 senede de ciddi maç kaçırmış bir oyuncu ve yaşı da 34 bir oyuncu ve çok fiziksel oynadığı için yani düşüş yaşamaya da müsait bir oyuncu ama verdiğiniz ismin Taylor Horton Tucker olduğunu düşünürsek yani Beverly'den daha iyi bir oyuncu alabileceğini sanmıyorum Lakers'ın. Ben Patrick Beverly'yi bile alabilmelerine şaşırdım açıkçası Taylor Horton Tucker için. O yüzden iyi bir takas. Ama Utah'ta demek ki Taylor Horton Tucker söyleyemiyorum çocuğun ismini. Taylor Horton Tucker'ı beğeniyor olacak ki daha iyi bir isim veya daha iyi draft pickleri kovalamadılar. Gelişmeye açık bir oyuncu olarak düşünüyorlar olsa gerek. Ben de beğendim. Lakers yani bunun çözümü kolaydı. Geçen sene Caruso'yu tutabilirlerdi. Ondan önce Danny Green'i tutabilirlerdi. Böyle bir takas yapmalarına gerek kalmazdı o zaman. Ama en azından doğru yolu geç de olsa bulmuş olmaları önemli. Şimdi Westbrook ne olacak? O önemli. Çünkü Westbrook'la Beverly beraber de oynayabilirler ama tabii çok birbirlerinden çok haz etmeyen isimler oldukları için takım kimyası konusunda nasıl bir durum yaşanacak? Orası belirsiz yani.
Evet ya, Westbrook ben açıkçası bu sezon takas olacağını düşünüyorum ama geçen şeyde de hatta ben daha erken takas olmasını bekledim ama biraz şeyi de dinlerken oradan da söylediler, mantıklı geldi. Nate Duncan ve John Hollinger'ın podcastinde. Hani normal sezona girerlerse bir iki ay geçti. O zaman Westbrook'u takas etmek biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü hani Şu an takas ettiğiniz zaman Westbrook'un bir sezonluk kontratını ödemesi için başka bir takıma üstüne değer vermeniz gerekiyor. Sezon içinde yine biraz gerekebilir ama hani bir sezonluk kontrat yükünü çekmektense belli bir bölümü Lakers ödüyor o sezon. O ödedikçe de Westbrook üzerine vermeniz gereken değer azalıyor. Bir de hani hem işte sezonu bir Westbrook'la girip 10-20 maç oynarsanız hem üstüne vermeniz gereken değer düşüyor hem de LeBron ve Davis'in değerinde LeBron ve Davis'in de seviyesini biraz daha görmeye şansı yakalıyorsunuz bir 20 maç boyunca diyelim. O yüzden belki hani Westbrook'u yazın takas etmeyip beklemesi Lakers için iyi bir strateji olabilir.
Evet. Bilmiyorum ben açıkçası yani şu an gördüğüm paketleri düşünürsek ben Westbrook'la sezona başlama taraftarı olabilirim Lakers için. Yani eğer Westbrook'tan çıkmak için hem 2027 hem 2029 piklerimi vereceğim. Koruması hafif olacak. Hani Buddy Hield ve Miles Turner'ı almak için bunu yapmak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Westbrook'la hani biraz daha iyi bir kimya yakalamayı, Westbrook'u daha ufak bir role ikna etme riskini almayı tercih ederim açıkçası herhalde diye düşünüyorum. O iki piki korumasız vermektense. Korumasız vermezler herhalde ama hafif korumalı da olsa çok ideal bir takas değil bence. Neyse bunu çok konuştuk zaten hani bu yine Lakers programına dönmesin. İstersen New York Knicks tarafını en son bir konuşalım. Bilmiyorum takasın kaybedeni mi New York Knicks, kazananı mı? Yani sence New York Knicks taraftarı bu kadar büyük bir paket verip Mitchell'a almadığından memnun mudur? Yoksa ne yapıp edip almalı mıydık diye düşünüyordur. Çünkü ben bütün meselenin hani biraz oyuncu özelinden konuşuluyor. Hani işte Grimes'i koymadılar vesaire diye ama ben 3 korumasız pick vermek istemediklerini düşünüyorum açıkçası daha çok. Bilmiyorum senin New York Knicks tarafında ilgili değerlendirmen nedir?
Yani New York Knicks şu anda Donovan Mitchell alsaydı hani şu anda Cleveland için şampiyonluk iddiaları nedir, doğuda ilk 4'teler mi falan onu konuşuyoruz. Knicks için play-in takımı olmaktan kurtuldular mı gibi bir konuşma olacaktı. Yani takımın Mitchell sonrası seviyesi şu anda Cleveland'dan beklediğimiz seviyede olmayacaktı. Öyle olduğu zaman işte biraz hani iş şeye geliyor. Bu Minnesota ve Hawks özelinde bahsettiğimiz şeyler. Hani takımın seviyesi o büyük takas sonrası ne kadar şampiyonluk kovalamaya yetecek? Knicks özelinde çok yetmeyecekti. O yüzden aynı değerde bir paketi vermesi Knicks'in ya da bu paketin üzerinde değerde hani o takas yapabilmek için Cleveland paketinin üzerinde bir değer vermesi Knicks'in çok mantıklı olmazdı bence. Çok kötü de olmazdı çünkü hani biraz da şey konuşmaları var, bunu Fred Katz yazıyordu. New York Knicks'in Mitchell'ı alma amacı Mitchell'ı alıp şampiyonluğu oynamak değil, Mitchell'ı alıp önümüzdeki bir iki sezon sonra, hani Mitchell'da bu genç yaşından bahsettik, önümüzdeki bir iki sezon içinde bir tane daha yıldız alıp Mitchell seviyesi veya üzerinde, hani Mitchell'ı aslında böyle bir basamak atlamada ilk adım olarak kullanma stratejisi olabilir diye konuşuluyordu. Ha, o olabilir yani, çünkü mesela Mitchell'ı alıp bir iki sene sonra belki Jalen Brunson üzerinden daha pik ve genç oyuncuların koyulabileceği işte bir sonraki mutsuz superstarı da çekip 2025 sezonuna işte şampiyonluk adayı olarak girmek formülü biraz belki fazla uzak ve hayalperest gelebilir izleyicilerimize ama Knicks marketi için, New York marketi için çok kötü bir strateji değil bence. Ama sadece bu takas özelinde bakacak olursak, yani Mitchell'a bu değeri vermek, Mitchell'a böyle bir paket vermek Cavs için hem takım seviyesi hem elde olan oyuncularla uyum açısından baktığımız zaman Cleveland için çok daha mantıklı. New York için yapsalar kötü takas demezdim ama böyle belki işte Hawks'ın Murray'i almasına benzer bir tepkim olurdu yani. Çok kötü değil. İleride yapacağı hamlelere göre daha iyi veya daha kötü bir takas olabilir. O tarz bir yorum olurdu. O yüzden New York taraftarının bence yani bir yandan çok üzülmesine gerek yok ama diğer yandan da bu kadar da böyle sansasyonel bir şekilde bir oyuncu kovalayıp başka takıma kaptırmak da tabii tatsızmış.
Evet. Ya yani ben de çok benzer düşünüyorum. New York Knicks bu paketi verseydi daha çok daha riskli bir takas olurdu onlar açısından Cleveland'da olduğundan. 3 tane korumasız pick vermek New York Knicks'in olduğu seviye açısından daha riskli. Ve belki onu verseler bile Utah Cleveland'ı tercih edebilirdi. Dediğim sebepten dolayı. Çünkü pardon, o zaman New York'u tercih ederlerdi. Tabii mantık olarak New York'tan gelecek pickler daha değerli. Oyuncular da kafa kafaya diyebiliriz. Yani oyuncular çok ciddi bir kalite farkı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Colin Sexton artı Agbaji ile işte Grimes, Toppin, Quickly üçlüsünde.
RJ Barrett girebilecek miydi takası hani bu extension'dan sonra? Orada bir kritik şey var. Bu arada Jazz'ın Cleveland'dan aldığı picklerin de 25, 27 ve 29 olması, özellikle 2027 ve 29 özelinde onu da atlamamak lazım. Evet, çok genç bir takım, potansiyelde görüyoruz, iyi takas, o bu şu, ama 2029 7 sene sonra, bundan 7 sene önceki NBA'yi düşünelim ve şu anki NBA'yi düşünelim. Yani ne kadar takımlar ne kadar değişti. Bundan 7 sene önce hala yani Thunder, Durant, Westbrook şampiyonluk kazanır mı muhabbetleri vardı. Şu anda Westbrook'un olduğu yeri düşünelim, Durant'ın olduğu yeri düşünelim yani.
Tabii.
O yüzden 2029 aslında bayağı değerli bir pick.
Evet, kesinlikle. Ben New York için, evet, senin dediğin gibi eğer yapsalardı ben hani iyi bir takas derdim. Yani kötü bir takas demezdim. Ama yapmadıkları için de böyle çok eleştirilecek bir durumda olduklarını da düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha yavaş yavaş yapılanmak aslında onlar için daha da iyi olabilir bir ihtimal. Tabii yerine yapacakları hamleler önemli. Şimdi bu oyuncu gönderemedikleri isimleri şimdi geliştirip yine bir sonraki mutsuz süperstarı yine almaya çalışacaklar. Bakarsın seneye daha iyi bir oyuncuyu çekerler Donovan Mitchell'dan aynı paketle. O zaman iyi ki Mitchell'ı almamışlar da diyebiliriz. O yüzden şimdi değerlendirmek için New York kısmını biraz erken. Ama dediğin gibi yani reputasyon ve prestij açısından çok ideal bir durum değil. Hani New York Knicks'in en tercih edilen pazarlardan birisin. Çok uzun zamandır bu tarz yıldız oyuncuları kovalıyorsun. Ve bu çok hani bütün gazetelere her yere düşüyor. Ona rağmen alamıyorsun oyuncuyu. Konferansından başka bir takıma, rakibine kaptırıyorsun. Bu çok ideal bir durum değil açıkçası. O açıdan biraz New York Knicks yönetimi açısından sıkıntılı bir durum olduğu söylenebilir.
Ha. Şey ne diyorsun? RJ Barrett kontrol uzatmasına New York Knicks'te.
Makul bence.
Tam onun miktarı, garantili miktarı belli oldu mu? Çünkü 4 sene 120 ama garantili parası 4 sene 105, 108 arası bir şey. Kaç oldu?
Garanti kısmı yıllık 25-26'ya geliyor galiba. Garanti kısmı tam detaylı çıktı mı bilmiyorum. Çünkü hani ilk çıkan haberler hep menajere ve oyuncuya daha yakın kaynaklardan geldiği için 4-120 diye çıktı. Ama
herhalde 105 falan, 105 yani, çünkü yüzde 15'in üstünde olamıyor şey, garanti yani incentive tarafı. O yüzden yani 105 falan diye tahmin ediyorum yani.
Bence makul ya. RJ Barrett'ın
107'ymiş. Gördüm şimdi.
Evet, 26 işte, yılda 26 falan. RJ Barrett'ın 1-2 defa All-Star olduğu bir senaryo var bence. Yani ben böyle sürekli All-Star kadrolarının müdavimi bir oyuncu olmasını beklemiyorum ama gelişimini bu hızda sürdürürse bence All-Star seçilebilecek bir oyuncu. Öyle bir oyuncuyu da 30 milyon doların altında şöyle şimdiki piyasada kapatabiliyorsanız bence gayet iyi.
Evet, zaten şimdi kontrat bu seneden sonra uzatma olarak başlıyor. O yüzden hani NBA'de salary cap'in özellikle 24-25 sezondan sonra çok yükselmesini de bekliyoruz. Hani bir yeni televizyon anlaşmasıyla. 2016'daki kadar büyük bir zıplama değil ama daha yumuşak bir geçiş olsa da, yani öyle bir beklenti olsa da, özellikle bu kontratın son 2 sezonu artık yıllık 30 falan alacağı zamanda 28-29 hani artmaya bağlı olarak. Standart, ya standart demeyeyim de iyi bir ilk 5 oyuncusu profilindekiler, özellikle kanat oyuncuları arasında zaten o parayı alacaklar o zaman. Hani şu anın penceresinden tam bakma, yani geçen sezon 28 milyon dolar alan biriyle 2024-25-26'da 28 milyon dolar alan oyuncu arasında çok büyük fark var cap etkisi açısından.
Evet, açıkçası ben RJ Barrett'ın kabul etmesine biraz şaşırdım. Yani daha iyi bir extension alabileceği bir dünya vardı bence. Biraz daha Knicks'e daha makul bir kontrat gibi geldi. Bu da iyi yani. Knicks daha fazla parçalar, biraz daha esneklik tutmak istiyor. İsteyecektir Mitchell'ı da alamadığı için. O yüzden hani çok elini zorlamayacak bir kontratla Barrett'ı tutmaları gayet mantıklı. Konuşmadığımız ya da konuşmak istediğin başka bir şey var mıydı? Konu ya da...
Yani Kevin Durant'ın Nets'te kalmasını çok konuşmadık ama çok da konuşmak istemiyorum açıkçası.
Yani şey vardı, onda bir soru vardı. Yani bu takas o durumu etkiler mi diye, Durant takasını. Bilmiyorum. Etkilemesi için bir sebep var mı?
Yani Durant Nets'te şu anda kalacak diye haber çıktığı için artık ben en azından bu sezonun trade takas deadline'ına kadar çok bir şey olmasını beklemiyorum. Hani tabii ki Nets'e hiçbir zaman ne olacağı bilinmez ama yani önümüzdeki en azından 4-5 ayda çok bir şey beklemediğim için bu takasın da çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani takasın etkisi şöyle olur, yani Durant Nets durumu değil ama nasıl Kevin Durant'in kararı bekleniyordu diğer ligde diğer hamlelerin yapılması için, Mitchell takası da biraz bekleniyordu. O da şimdi olduğu için Nets KD özelinde değil ama ligde daha fazla küçük hamlelerin yapılmasını bekleyebiliriz önümüzdeki 1-2 haftada. Çünkü artık gerçekten yerine oturmayan büyük bir taş kalmadı. Yani belki bir işte Lakers-Westbrook durumunu söyleriz ama o biraz daha Lakers nasıl Westbrook'tan çıkabilir soru işareti. Yoksa kim Westbrook'u alır diye bir soru işareti yok yani. Yani kim almak ister diye bir soru işareti olmadığı için biraz farklı bir durum.
Evet. Yani bir de Utah'da Mitchell'da gönderdikten sonra artık hani elde kalan parçalarını da göndermesini bekleyebiliriz. Bir sonraki domino o olacak bence de. Westbrook ve Utah özelinde bir şey olabilir. Evet, Kevin Durant konusunda bilmiyorum. Yani ben de artık biraz sıkıldım konuşmaktan. Çok da keyifli bir şey de değil. Kalacak deniyor. Kalsın. Sadece şunu sorayım. Steve Nash kalır mı? Sezonu Nets'te bitirir mi? Yüzde kaç ihtimal veriyorsun?
Ya şey, bunu nerede dedim hatırlamıyorum. Bir de biraz galiba evet şimdi hatırladım. Kevin Durant ve çok saçma bir eski NBA oyuncusu Twitter'da atışıyordu. Ama böyle ne aramın adı? Alden Price mi? Çok alakasız bir oyuncu.
Gördüm ama hiç tanımıyordum. Tanımıyordum ben adamı.
Yok, ben hatırlıyorum ama çok kötü bir oyuncuydu yani. Şey diyor, birinin podcastında hatırlamıyorum galiba, Ringer podcast falan olabilir ya da bilmiyorum, başka bir podcastte işte Kyrie bir böyle özel takım kutlamasında birinin evinde mi artık bir yerde Steve Nash'a şey demiş, senin kazandığın MVP'ler Kobe'nin hakkıydı falan demiş, ona acayip bozulmuş Steve Nash.
Abi bozulursun yani. Ne alaka abi yani. Ne saçma bir laf yani.
Yani bu hikaye gerçek miyim bilmiyorum. Yani Kevin Durant yalanladı işte. Alden Price doğru falan filan dedi. Neyse. Gerçek olmasını umuyorum yani. Çünkü çok iyi bir kare. hani onu da işin içine katacak olursak. O bilgi de katacak olursak. Steve Nash'in Nets'le birlikte sezonu tamamlama yüzde ihtimali %50'nin altında bence. Belki %33'te bir ihtimal falan mantıklı olabilir. %30-35 var, öyle bir şey diyebilirim. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
Sen de Ballsack Sports'un kurbanı mı oldun? Öyle bir yorum yazmış.
Hayır, Ballsack Sports, Ballsack Sports'un tweetiydi ama bir podcast kaydına link veriyordu ve podcast'in o kayıtını dinledim. Yani Ballsack Sports podcast sıfırdan yaratıp fake bir video ortaya atmadıysa
olabilir gerçi de.
Öyle bir seviyeye geldilerse bilmiyorum yani.
Steve Nash'in 3'te 1 ihtimalsizliğinin tamamlaması, evet yani mantıklı. Ben de %20-25 falan diyecektim. Ya açıkçası çok tatsız bir durum. Yani ben takım sahibi olsam, Joe Tsai olsam yine ben Durant'i takaslardım açıkçası. Yani bu çünkü kulübün şeyi için, reputasyonu için, prestiji için çok ideal bir durum değil yani. Bir iki oyuncunun bu kadar ağzının içine bakma durumu. Ve böyle biraz senin kulübü, franchise'ı biraz çocuk oyuncağı etmiş anlamına geliyor. Dışarıdan bakınca çok ideal bir durum değil. Yani kendi getirdiği koçu işte iki sene sonra işte ya o ya ben diyebiliyor. Diyebilen bir oyuncuyu. Bu kadar söz sahibi yapmak çok ideal olmayabilir bence. Ha, bakarsın belki de çözerler ve çok başarılı olurlar ama bu kadar fazla baggage'in olduğu bir ilişkiden çok hayırlı bir şeylerin çıkmasını beklemiyorum açıkçası.
Ya ben yine yani evet çok sıkıntılı ama ben yine herhalde Durant kalmak istiyorsa tutardım açıkçası. Yani ya mesela işte Miles Turner Lakers konuşuluyor. Miles Turner Nets alsa şu anki planda bir anda hani gerçekten o zaman mesela ciddi aday seviyesine gelmeleri lazım yani. Turner, Simmons, Durant, Kyrie.
Ya, üzerinde gelirler tabii de bilmiyorum ya. Yani bu kadar o kadar problemin olduğu Kyrie var, Ben Simmons var. Ya daha Ben Simmons'ı basketbol oynarken görmedik. Kyrie ne kadar oynayacak? Kevin Durant mutlu olacak mı? Hocalık, koçluk yapabilecek mi? Yani bunlar bizim koça ihtiyacımız yok diyen adamlar yani. O yüzden bilmiyorum. Ben olsam dağıtırdım takımı herhalde diye düşünüyorum ama ben hiçbir zaman NBA takım sahibi olamayacağım için.
Belli ama.
Fantezi. Belki de olsam Kevin Durant'i gönderme gücüm yetmezdi belki de. O yüzden buradan konuşmak kolay. O zaman yavaştan kapatalım. Valla gece 3'ü geçtik. Yine gayet güzel izlendik. Herkese o yüzden teşekkür ederiz. Beğenmediyseniz kapatmadan önce bir beğeni atarsanız da seviniriz. Herkese izlediği için ve yorum attığı için teşekkürler. Seni de aynı şekilde bu kadar kısa sürede acil bir program çekebildiğin için teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizi takip etmeye devam edin. Twitter'dan, YouTube'dan abone olmaya devam edin. En yakın zamanda bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi geceler.
Çok teşekkürler. Olden Polonis, o podcast gerçek. O hikaye gerçek olmayabilir ama adam oldu diye anlatmış yani onu.
Onu hatırlıyorum. Polonis'i hatırlıyorum ya. Okey. Tamamdır. Görüşmek üzere.